Ayrım 18, sayfa 227. Öğle yemeğinden 2 saat önce odasına giderek Rusya'ya her noktadan, yönetim, siyaset, din, düşünce yönlerinden kalkındırmak, büyük yarınını hazırlamak, sorunlarını çözümlemek amacıyla üzerinde çalışmalar yaptığı ağır eserinin başına otururdu. Sözün kısası, tam çağdaş insanın düşüneceği konuları kapsıyordu bu eser. Ama ne yazık ki bu büyük eser hala tasarıdan öteye geçememişti. Kalemini kemirip duruyor, kağıda resimler çiziyor ama sonra bütün bunları bir yana atarak eline bir kitap alıyor ve yemeğe kadar elinden bırakmıyordu. Kitap, çorba, salça, kızartma, hatta tatlılar masaya konurken bile elden düşmüyor. Bu nedenle yemekler soğuyor, bir kısmı da el sürülmeden kaldırılmak zorunda kalıyordu. Sonra elinde piposuyla kahvesini içerken kendi kendine satranç oynamaya başlıyordu. Peki sonra, akşam yemeğine kadar ne yapıyordu? Doğrusu bunu bilmiyoruz ama hiçbir şey yapmadığı gün gibi ortadaydı. İşte 33 yaşlarındaki delikanlı, sırtında hırkası, boyun bağı bile takmadan yalnız başına amaçsız otura yata böyle geçiriyordu zamanını. Gezmek, yürümek nedir bilmiyor. Yukarı kata bile çıkmak istemiyor. Pencerenin önünde otururken hiç olmazsa pencereyi açıp içerisini temiz hava ile doldurmayı bile düşünmüyor. Ziyaretçileri, konukları, hayranları, bırakan köyün şahane manzarası onu hiç ilgilendirmiyordu bile. Andrei Ivanovich Tentetnikov'un eskiden Rusya'da miskin uyuşuk adı verilen ama şimdi ne ad vereceğimi bilemediğim insanlar grubuna girdiğini okuyucularım da anlamışlardır. Bunlar doğuştan mı böyledir? Yoksa güç yaşama koşullarının etkisiyle sonradan mı böyle olmuşlardır? Bunu hemen cevap vermektense onun çocukluk ve öğretim yıllarını anlatmak daha iyi olur. Başlangıçta tüm koşullar onu başarıya götürecek gibiydi. 12 yaşlarındaki bu zeki, yarı dalgın, yarı hastalıklı çocuğu o zamana değin alışılmamış bir eğitim yapan okula gönderdiler. Öğrencilerin taparcasına sevdikleri, öteki öğretmenlerinde hayran oldukları müdür Aleksandr Petrovic'e Tanrı duyulmamış bir sezi duygusu vermişti. Rusları nasıl da tanıyordu, hele çocukları. Onları nasıl harekete geçireceğini, bir suç işledikten sonra bu suçunu gelip de öğretmenine anlatmayan hiçbir öğrenci yoktu. Asıl önemli yanı, öğrenci müdürün yanından bir daha suç işlememeye karar vermiş ama yine de kendine güvenerek başı dimdik çıkardı. Öğrencilerine her zaman cesaret verirdi. İleri düşsen bile ayağa kalkmamalısın çabucak. Onda iyi terbiyenin adı bile edilmezdi. Hep şöyle derdi, ben önce akıl isterim. Öteki şeyler önemli değil. Akıllı olan, olmaya çalışan bir çocuk suç işlemeye zaman bulamaz. Yaramazlık kendiliğinden uzaklaşır ondan. Gerçekten böyle olurdu. İyi insan olmaya çalışmayanlar da arkadaşlarından çekinirler. Onlar tarafından kınanırlardı. Küçük sınıflardaki çocuklar büyüklere aptal, koca eşek gibi aşağılayıcı lakaplar taktıkları zaman bile büyükler onlara el kaldırmıyorlardı çoğu. Bu da çok fazla artık, burunları büyüyecek diyordu ama o, hayır fazla değil, ben yetenekli olmayanları bir yıldan çok tutmam. Bir kurs yeter onlara. Akıllılar için öteki kurslar var diye karşılık veriyordu onlara. Gerçekten de yetenekli olan herkes bu öteki kursa devam ederdi. Bütün yaramazlıkları yakalamaz, onların ruhlarındaki gelişmeleri inceler ve insan ruhunu tam olarak tanımak için insanda doğuştan bir doktorluğun olması gerekir derdi. Bütün çocuklar nasıl da severdi onu. Çocukların ana babalarına bile bu denli bağlı olması düşünülemez. Hayır, en çılgın, sorumsuz, düşüncesiz çocukluk yıllarındaki bu gençler hiçbir şeye onun kadar tutkun değildiler. Öğrencileri onu o denli severlerdi ki ölümünden sonra uzun yıllar onun doğum gününde onuruna kadeh kaldırmaya ve arkasından gözyaşı dökmeye devam ettiler. Onun ufacık bir cesaret vermesi her öğrenciyi heyecanlandırır, sevindirir ve onurunu yüceltirdi. Az yetenekliler için pek uğraşmıyordu. Onlar için kısa bir kurs yapıyordu. Yetenekli öğrenciler için ise iki kat ağır bir program uygulardı. Yalnız seçme öğrenciler için olan son sınıfın öğretim sistemi öteki okullarınkine hiç benzemezdi. Bu sınıfta o, öğrencilerden herhangi bir insanın bir çocuktan isteyebileceği gelişigüzel şeyler isterdi. Başkasıyla alay etmeyi değil, alaya katlanmayı, aptallara iyi davranmayı, soğukkanlı olmayı, hiçbir zaman kin gütmemeyi, ruhunu temiz tutmayı, çocukları bütün bunlara alıştırmak için uğraşır, kendisi onların üzerinde aralıksız denemelere girişirdi. Ah, nasıl da bilirdi hayat ilmini. Okulda çok öğretmen yoktu. Birçok derse kendi girerdi. Ulkalaca bilimsel terimleri, fikirler, anlamsız deyimler kullanmaz. İlmin derinliklerine inmesini bilir. Tam öğrencilere gerekli olan yerleri, onları da buna inandırarak kısaca özetleyiverirdi. Zaten okutulan dersler de özellikle yurt için, hayat için gerekli olanlardan seçilmişti. Derslerin büyük bir kısmını gençleri ileride bekleyen sorunlara ayırırdı. Bunları da o denli açık anlatırdı ki çocuklar daha okul sıralarındayken ileride seçeceği mesleğin hayalini kurmaya başlardı. Hiçbir şeyi gizlemezdi. İleride onları bekleyen acıları, engelleri, tutkuları tüm çıplaklığıyla seriverirdi gözlerinin önüne. Sanki her şeyi biliyor, hayatın tüm güçlükleriyle kendisi çarpışmış gibi anlatıyordu. İşte böyle bir öğretim sonucunda öğrencide bir hayatı olduğu gibi sevme duygusu beliriyor ve belki de öğretmenlerin gözünde bile karşısındakine Rus insanına çok sıcak gelen ve ona mucizeler yarattıran ileri sözcüğünü okunmasının etkisiyle okulu bitiren öğrenci hayata göğsünü gere gere atılıyor, önüne çıkan her güçlüğü yenmeye hazır oluyordu. Okulu bitiren öğrenci az ama her yönden sağlam karakterde olurdu. Ötekiler, en akıllıları bile ufak tefek tutkulara kapılıp sabredemedikleri, dolandırıcı ve hırsızların elinde oyuncak oldukları en küçük işlerde bile başarı sağlayamazlardı. Ama bu okulu bitirenler en güç durumların bile içinden çıkmasını, hayatı ve onun güçlüklerini öğrenmiş oldukları için hemen kendilerini gösteriyorlar. Hatta kötüleri bile doğru yola getiriyorlardı. İşte şöhret düşkünü bir çocuk olan Tetnikov'un coşkun yüreği de bu sınıfa geçebilme umuduyla çarpıyordu. Gerçekten de Tetnikov için böyle bir öğretmenden daha iyisi olabilir miydi? Ama tam bu yüksek sınıf için seçim yapmaya sıra geldiğinde ki bugünü heyecanla bekliyordu. Öğretmen birdenbire ölüverdi. Onun için ne acı bir darbeydi bu. Hayatının ilk acı darbesiydi. Okulda her şey değişiverdi. Alexander Petrovich'in yerine Fedor Ivanovich atandı. Yeni müdür hemen dış görünüşe önem vermeye başladı. Çocuklardan sıkı bir disiplin, büyüklerden de küçüklerden de aynı şeyleri istiyordu. Onların başıboş, özgür, serbest davranışları onun için çok tuhaf davranışlardı. Eski müdürün tersine ilk günden öğrencilerden zeka ve başarıdan önce terbiye ve disiplin beklediğini söyledi. Tuhaftır, Fedor Ivanovich istediği terbiyeyi bulamadı bir türlü. Gizli gizli suçlar işlendi. Gündüz her şey yolunda gidiyordu ama gece oldu mu kızılca kıyamet kopuyordu. Öğretimde de tuhaf değişmeler oldu. Yeni görüşleri, yeni sistemleri olan öğretmenler gelmişti. Bunlar ukalaca bilimsel terimleri, anlamsız deyimleri, sözcükleri kullanıyorlar. Hepsi kendi görüş ve sistemlerini benimsetmeye çalışıyorlardı. Ama boşuna. Hayatla bilimi bağdaştıramıyorlardı. Onların dudaklarından dökülen ilim soğuk ölü gibiydi. Sözün kısası her şey tersine dönmüştü. Müdüre ve yönetime de saygısı kalmamıştı öğrencilerin. Öğretmenlerle ve müdürleriyle alay etmeye başlamışlardı. Müdüre Fetka, Francala gibi türlü adlar taktılar. Çocukluk sınırını aşıp bir yığın öğrencinin kovulmasına sebep olan rezaletler çıktı. 2 yıl içinde okul tanınmaz olmuştu. Andrei Ivanoviç sakin yaratılışta bir insandı. O ne müdürün evinin penceresi önüne bile kadın getiren arkadaşların eğlencesine ne de papazın pek akıllı olmamasından yararlanarak dinle alay etmeleri olayına karışıyordu. Hayır, o ruhunda ve uykusunda doğduğu andaki gibi kutsal kalmıştı. Şöhret düşkünü bir insandı ama bunun uyanması için ne yer ne de zaman vardı. En iyisi uyandırmamaktı. Ama öğretmenlerinin ateşli, coşkun ders anlatışlarını dinlerken her şeyi kolaylıkla çözüveren, basitleştiriveren eski müdürü hatırlıyordu hep. Oysa şimdi neler neler anlatıyorlardı. Tıp, felsefe, hatta hukuk. Eski müdürünün 3 yılda daha girişini bile bitiremediği bazı Alman kasabalarının ilerlemesinin anlatıldığı tarih, daha kim bilir ne dersler. Ama bütün bunlar aklında yarım yamalak kalıyordu. Kendi kendine düşünerek bu öğretim düzeninin doğru olmadığı kanısına varıyordu. Sık sık Alexander Petrovich'i hatırlıyordu. O zaman öyle üzülüyordu ki ne yapacağını şaşırıveriyordu. Gençlik önünde gelecek olduğu için çok mutlu bir çağdır. Ders yılının sonu yaklaştıkça yüreği heyecanla çarpıyordu. Kendi kendine bu gerçek hayat değil, bu yalnızca hayata hazırlık. Gerçek hayat bir memurluğa girince başlayacak. İnsan gücünü orada gösterebilmeli diye düşünüyordu. Konukları, ziyaretçileri hayran bırakan güzel manzaraya bakmadan, ana babasının mezarlarına bile uğramadan, her şöhret düşkünü insan gibi bizim Rusya'nın her köşesinden ateşli gençlerin çalışmak, parlamak, yükselmek ya da o buz gibi soğuk, anlamsız, değersiz sosyeteye girebilmek için koştuğu Petersburg'un yolunu tuttu bizim Tentennikov. Ama o sırada sivil danışman olan amcası Onufri Ivanoviç onun bu şöhret düşkünlüğünü söndürüverdi. Amcası en güzel işin güzel yazı yazmak olduğunu, bu olmadan insanın ne bakanlıkta ne de devlet memurluklarında yükselemeyeceğini söyledi. Büyük güçlükler ve amcasının adının yardımıyla bir yere memur olarak girdi. Onu parke döşeli, cilalı masalarla dolu, ülkenin kaderiyle oynayan yüksek adamların toplandıkları salona benzeyen, ışıklı koca bir salona aldıkları zaman başlarını yana eğmiş, kalemlerini cızırdatarak güzel yazı yazan yakışıklı bir sürü genç gördü. Onu da bir masaya oturttular ve temize çekmesi için çok basit bir yazı, 6 aydır sürüp giden 3 ruble değerinde bir davarın yazışmasıydı bu. Verdiler. Bu tecrübesiz gencin üzerinde çok tuhaf bir duygu uyandırmıştı. Çevresindeki beyleri öğrenci arkadaşlarına benzetiyordu. Sanki benzetmeyi tamamlamak istermiş gibi. İçlerinden kimisi adi çeviri romanlar okumaya dalmış ve müdür görünce hemen romanı aceleyle evrakların arasına saklayarak kendisini işine vermiş gibi görünmeye çalışıyordu. Bu da ona öyle tuhaf geliyordu ki okuldaki durumu şimdikinden hayata hazırlanma devresi de hayatın kendisinden daha iyiydi sanki. Hep okul anıları geliyordu aklına. Sanki yaşıyormuş gibi Alexander Petrovich dikiliyordu gözlerinin önüne. Neredeyse ağlayacak gibi oluyordu. Başının üzerinde o da dönüyor. Memurlar ve masalar birbirine karışıyor ve aklını yitirecekmiş gibi oluyordu. Sonunda birden kendine gelerek, hayır, başlangıç ne denli kötü olursa olsun kendimi işime vermeliyim diye düşündü. Kadere güç de olsa tüm gücüyle karşı koydu ve çevresindekilere örnek olacak bir çalışmaya koyulmaya karar verdi. Zevk alınmayacak yer mi vardır? Sert ve karamsar görünüşüne rağmen insan Petersburg'dan da zevk alabilir. Yollarda -30 derecede bir ayaz vardır. Kuzeyin korkunç umacası fırtına, kaldırımları örterek, gözleri kör ederek, kürk yakaları, adamın bıyıklarını ve hayvanların burunlarını pudralayarak eser. Ama tüy gibi uçuşarak yağan karların arasında yukarıda bir yerde. Dördüncü katta bir ışık yanar. Burası rahat bir odadır. Mumların alçak gönüllü hafif ışığında, semaverin fokurtuları arasında ruh ve kalbi ısıtan bir sohbete dalınmış ya da Tanrı'nın kendi Rusyasına övdüğü Rus şiirleri okunuyordur. Oradaki gençlerin yürekleri öğle güneşi gibi bir coşku içerisinde titrer. Tentennikov işine çabucak alışmıştı. Ama bu iş onun için tek amaçlı değil, ikinci bir uğraşıymış gibiydi. Bu iş yalnızca onun boş saatlerinin değerini ortaya çıkarmaya yarıyordu. Gerçek bir sivil danışman olan amcası, yeğeni için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışıyordu. Ama yeğeni tüm umutlarını birden yıkıverdi. Andrei Ivanovich, Tetnetnikov'un pek çok olan arkadaşları arasında iki genç de vardı ki, bunlar durumlarından hiçbir zaman hoşnut olmayan kişilerdi. Bunlar yalnız haksızlıklara karşı değil, kendilerine göre haksızlık sayılan hiçbir davranışa dayanamıyorlardı. Aslında iyi insanlardı ama kendileri düzensiz olduklarından, başkalarına karşı kendilerinin yapmadıkları merhamet ve hoşgörüyü bekliyorlardı herkesten. Bunlar Tentnetnikov üzerinde ateşli konuşmaları ve sosyeteye karşı öfkeli davranışlarıyla güçlü bir etki yaratmışlardı. Onu çabuk öfkelenir ve sinirli yaptılar. Önceleri dikkatini bile çekmeyen en ufak şeylerin üzerine titrer duruma soktular. Muhteşem salonlardan birinin müdürü olan Fedor Fedorovich Lenitsin birden onun hoşuna gitmemeye başladı. Onun en ufak davranışlarında bile kusur bulmaya başladı. En büyük kusurları da şunlardı. Lenitsin üstleriyle konuşurken şeker gibi tatlı olduğu halde aslarının karşısında sirke kesiliyordu. Sonra basit insanlar gibi bayramlarda ziyaretine gelenler için bir liste tutuyor, listede adı olmayanlara da kin besliyordu. Böylece sonunda Tetnetnikov'un ona karşı duyguları bir sinir hastalığı halini aldı. En ufak bir fırsat kolluyordu Fedor Fedorovich'e çatmak için. Sonunda bu fırsatı yakaladı ve ona hakaret etmeyi başardı. Ona öyle ağır sözler söylemişti ki, Tentetnikov'dan ya müdürden özür dilemesi ya da istifa etmesi istendi. Tabii o hemen istifa etti. Gerçek bir sivil danışman olan amcası yüzü karmakarışık bir durumda koşup geldi. Biraz da yalvaran bir sesle bağırdı. Tanrı aşkına insaf et Andrei Ivanovich, ne yaptın sen? Sırf müdürden hoşlanmadın diye böyle karlı başlanmış bir işi bırakmak olur mu? İnsaf, ne yaptın? Ne yaptın? Böyle ufak bir neden yüzünden her memur alınsaydı kimse işinde kalmazdı. Aklını başına al. Gururu, kendini beğenmişliği bırak. Git, özür dile ondan. Yeğeni, önemli olan bu değil amcacığım dedi. Gidip ondan özür dilemek güç değil benim için. Suçluyum. O bir müdür. Öyle konuşmamam gerekirdi onunla. Ama önemli olan bu değil. Benim başka görevim var. 300 canım. İşleri bozulmuş bir çiftliğim. Aptal mı aptal bir kahyam var. Eğer benim yerime bir başka memur kağıtları kopya ederse devlet bir şey yitirmez. Ama 300 adamın vergisinin ödenmemesiyle çok şey yitirir. Ben, siz de böyle düşünmüyor musunuz? Bir çiftlik sahibiyim. Benim görevim bu. Eğer ben gelecekleri bana emanet edilmiş bu adamları korur, sakınır, yetiştirirsem devlete 300 tane görevini bilir, aklı başında çalışkan uyruk kazandırırsam yaptığım iş kalem müdürü Lenitsin'in yaptığı görevden daha az mı yararlı olur? Gerçek bir sivil danışman olan amcanın ağzı hayretten açık kalmıştı. Böyle bir söz yağmuru altında kalacağını ummamıştı. Bir süre düşündü. Sonra aşağı yukarı bu gibi sözler döküldü ağzından. Peki nasıl olur? Köye nasıl alışabilirsin sen? Orada sosyete bulamazsın ki. Burada sokakta bile bir prens ya da generalle karşılaşırsın. Türlü insanlarla karşılaşırsın. Orada ise hem burada herkes gazla aydınlatmadan uygar Avrupa'dan bahseder. Orada köylülerden, koca karılardan başka kimseyle konuşamazsın. Neden, niçin bütün hayatı kendine zehir edeceksin? Ama amcasının söylediği bu sözler yeğeninin üzerinde en ufak bir etki yaratmadı. Artık köy ona düşünce ve fikirlere dalmak için geniş bir sığınak ve yararlı tek iş alanıymış gibi geliyordu. Tarım üzerine yeni yeni kitaplar satın aldı. Sözün kısası, bu konuşmadan 2 hafta sonra çocukluğunun geçtiği, konuk ve ziyaretçileri hayran bırakan o şahane yerin yanında buldu kendini. Yeni bir duygunun etkisi altındaydı. Uzun süredir açığa vuramadığı eski izlenimler, anılar canlanıyordu ruhunda. Birçok yeri unutmuştu. Çevresindeki şahane görüntüye ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Birden neden olduğunu anlayamadan yüreği çarpmaya başladı. Ormanın en sık yerinde yol derin bir hendekle kesiliyordu. Yolun altında da üstünde 3 adamın zor kucaklayabileceği 300 yıllık koca meşe ağaçları, kimi yerlerde ladin, kara ağaç, kavak ağaçları görünüyordu. "Bu orman kimin?" diye sordu. Tetnet Nikov'un cevabını aldı. Ormandan çıkınca yol çam korusundan, genç, yaşlı, söğüt ve asmaların arasından geçerek bir çayıra çıkıyor. Uzaklarda yükselen tepeler görülüyordu. Yol tepeleri kimi sağda kimi solda bırakarak aynı derenin üzerindeki 2 köprüden geçiyordu. "Bu dereler, bu çayırlar kimin?" diye sordu ve yine Tetnet Nikov'un cevabını aldı. Yol daha sonra bir tepeye doğru tırmanıyor ve tepelerin üzerinde ilerliyordu. Bir yanda daha biçilmemiş ekinler, çavdarlar, arpalar, öte yanda eskiden geçmiş olduğu arada bir görünen düzlükler uzanıyordu. Daha sonra yol hafifçe kararıyor, geniş koca budaklı ağaçların gölgesi altında yemyeşil bir halı üzerinde gibi öteye beriye dağılmış köye doğru ilerliyordu. Oymalı çatılarıyla köylü kulübeleri, beyin taştan evinin kırmızı çatısı görünmeye başlıyor. Kilisenin altın tepesi parlıyordu. Bütün bunları görüp de burayı iyice tanıyınca yüreği heyecanla çarptı ve içinden gelen coşkun duygularla haykırmaktan kendini alamadı. "Bu zamana değin gerçekten aptalın biriymişim. Kader beni bir yeryüzü cennetinin efendisi yapmış. Oysa ben cansız kağıtlarla uğraşarak boşuna zaman öldürmüşüm. Bunca okumuşum, buyruğumdakileri yönetmek, kendimden aşağı olanlara iyilik yapmak için bu kadar bilgi edinmişim. Çiftlik sahibi olarak çiftliğimin gelişmesi, köylümün hem yargıcı hem yöneticisi hem bekçisi olacağıma kalkmışım bu görevleri aptal, bilgisiz bir kahyaya bırakmışım. Hiç görmediğim huylarını, yeteneklerini bilmediğim köylülerimi, çiftlik işlerini başıboş bırakmak olur mu? Gözlerimin görmediği binlerce verst uzaktaki kentleri, insanları, işleri kağıt üzerinde yönetmeyi gerçek yönetimden üstün tutmuşum." Bu arada onu bir başka manzara bekliyordu. Efendilerinin geldiğini gören köylüler kapı önünde toplanmışlardı. Gömlekler, başlıklar, eşarplar, kaftanlar, tahta gibi sakallar tarafından bir çember içine alınıverilmişti. Hep bir ağızdan "Veli nimetimiz bizim, bizi hatırlamış" diye haykırdılar. Yaşlı kadın ve erkekler onun dedesini, büyük dedesini anarak ağlamaya başladıkları zaman Tentnet Nikov'un da gözlerinden yaşlar boşandı. Kendi kendine şöyle düşündü: "Bu ne sevgi, hem de hiç karşılık görmeden. Onları şimdiye değin hiç görmedim, hiç ilgilenmedim onlarla. Ve kendi kendine bundan böyle hep onlarla uğraşacağına, onlara yardımdan kaçınmayacağına söz verdi. Artık çiftliğini yönetmeye başlamıştı. Köylülere yalnız çiftlik sahibine değil, kendileri için de çalışmaları için zaman ayırdı. Onların işlerini azalttı. Aptal kahyayı da işten kovdu. Her işle kendi ilgilenmeye, tarlalarda, harmanlarda, buğday kurutma yerlerinde, değirmenlerde sallara, mavna ve salapuralara yükleme işlerinin başında hep kendi bulunmaya başladı. Öyle ki tembeller enselerini kaşımaya bile zaman bulamıyorlardı. Ama bu uzun sürmedi. Köylü çok açık gözdür. Efendilerinin çok uyanık olduğunu ama neyin yapılıp yapılmadığını, daha doğrusu işten anlamadığını anlayıverdiler. Çünkü o gerçeklere uyamıyor, kitaplardaki gibi yapmaya çalışıyordu. Bu yüzden de köylülerle efendileri birbirlerini anlamıyor, aynı şeyleri düşünmüyor, birbirlerine uygun bir düzen uygulayamıyorlardı. Bir süre sonra Tentetnikov köylülerin kendi bahçelerindeki verimin efendilerinkinden daha yüksek olduğunu gördü. Tarlaları daha erken ekiyorlar, ürünü daha geç topluyorlar ve daha canla başla çalışıyor görünüyorlardı. Kendisi de hep başında bulunuyor, onlara çok çalıştıklarından ötürü vodka bile ikram ediyordu. Köylülerin kendi çavdarı çoktan başak verdiği, yulafları darıları büyüdüğü halde onunkiler daha yeni yeni sap vermeye başlıyor ya da hiç başak tutmuyordu. Sonunda o da anladı ki tüm iyi niyetine karşın onlar onu aldatıyordu. Onları suçlamaya kalktığında şöyle bir cevap alıyordu. Nasıl olur beyefendi? Sizin için işinizde olanca gücümüzle çalışmadık mı? Nasıl çalıştığımızı kendiniz de gördünüz. Tarlayı kazarken, ekerken çok çalıştığımızdan dolayı bize vodka bile ikram etmediniz mi? Buna ne cevap verilebilirdi ki? Beyefendi de peki ama neden bu denli kötü ürün alınıyor diye soruyordu. Kim bilir kurt vurmuş anlaşılan. Yaz da öyle kurak geçti ki tek damla yağmur düşmedi. Ama beyefendi de köylülerin başağını kurt vurmadığını görüyordu. Yağmurda anlaşılan bir çizgi çekiyor ve efendilerinin toprağına tek damla düşürmeden hep onlarınkine yağıyordu. Hele köylü kadınlarla anlaşması daha da güç oluyordu. Angaryalarının ağırlığından dert yanarak işten affedilmelerini istiyorlardı. Tuhaf iş. Beyefendi de onları keten bezi yemiş, mantar, ceviz işlerinden affetti. Öteki işleri de yarı yarıya hafifletmişti. Böylece bu kalan zamanlarında ev işleriyle, koca karıyla, kendi bahçeleriyle daha çok ilgileneceklerini düşünüyordu. Ama hiç de böyle olmadı. Bu boş zamanlarını tembellikle, kavgayla, dedikodu ve tartışmalarla geçirmeye başladılar. Öyle ki kısa bir süre sonra kocaları Tentetnikov'a gelerek dert yanmaya başladılar. Bayım, kurtar beni bu şeytan karıdan. Şeytandan farksız yaşanmaz onunla. İstemeyerek de olsa biraz sertlik göstermek istedi. Ama nasıl olurdu bu? Kadın öyle bir kadındı ki karşısına kadın diye hastalıklı ayakta güçlükle durabilen, Tanrı bilir nereden aldığı eski püskü çul giysiler içinde biri çıka geliyordu. Tentetnikov söyleyecek söz bulamıyor. Defol, gözüm görmesin seni, Allah belanı versin diye bağırıyordu. Bu hastalıklı kadın kapıdan çıkar çıkmaz eline geçirdiği koca bir şalgamı komşusunun kafasına indiriyordu. Hem öyle bir indiriş ki sapasağlam bir köylü bile böyle güçlü vuramaz.